Kitabın adı Buddenbrooklar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. 12. ayrım. Konsülün de dediği gibi Tony çok zor durumdaydı. Gerçi artık hayır demiyordu ama evet sözcüğünü de dudaklarının arasından bir türlü çıkaramıyordu. Tanrı yardımcısı olsun. Ama bu evliliğe neden rıza göstermediğini kendisi de bilmiyordu. Bazen babası onu bir kenara çekiyor ve ciddi bir iki söz söylüyordu. Bazen de annesi yanına oturtuyor ve son kararını versin diye onu ikna etmeye çalışıyordu. Amcası Gotthold ve ailesinin bu işe karışmasını istememişlerdi. Çünkü onlar Mengstrasse'deki akrabalarına her zaman mesafeli olmuşlar ve alaycı davranmışlardı. Olanları Sesame Wedgbrook bile haber almış ve yerinde bir konuşmayla genç kıza öğütler vermişti. Mademoiselle Jungmann da "Tony'cim bak güzelim kaygılanmana hiç gerek yok. Yine birinci sınıf bir hayat süreceksin" demişti. Tony kale kapısı önündeki evin o ipek döşemeli salonuna girer girmez büyük annesi Madame Kroger hemen başlıyordu konuşmaya. "Tam zamanında geldin Tony. Hakkında bir şeyler duydum. Umarım sana verilen öğütleri dinlersin sevgili kızım." Tony bir pazar günü annesi ve babasıyla ve kardeşleriyle Meryem Ana Kilisesi'nde dua ederken rahip Kölling elindeki kitaptan kız çocuklarının günü geldiğinde anne ve babasını terk ederek erkeğinin peşinden gitmesi gerektiğini bildiren bölümü etkili bir biçimde ve sözcüklere vurgu yaparak okuyordu. Genç kız o bunları söylerken acaba beni süzüyor mu diye ürkek ürkek baktı onun yüzüne. Hayır, Tanrı'ya şükür öyle yapmıyordu. Kocaman başını başka yöne çevirmiş, ilahi duygulara kapılmış kalabalığa sesleniyordu. Ama bunun yine de kendisine yönelik yeni bir saldırı olduğu ve rahibin ağzından çıkan her sözün kendisine yönelik bir gönderme olduğu çok açıktı. Rahip henüz daha olgunluğa erişmemiş bir genç kız kendi istekleri doğrultusunda hareket edip olayları kendi bakış açısıyla değerlendirerek anne ve babasının kendi iyiliği için verdikleri öğütlere karşı gelecek olursa büyük günah işlemiş olur ve Tanrı tarafından cezalandırılır diye anlatıyordu. O bunları büyük bir coşkuyla ve Tony'ye kur yaparak söylerken anlamlı anlamlı bakışları ve yaptığı sert bir el hareketi Tony'nin gözlerinden kaçmadı. Tony yanında oturan babasının "bu kadar sert olmayın" demek ister gibi bir elini kaldırdığını gördü. Ama rahip Kölling'in anne ve babasının isteği doğrultusunda böyle davrandığından hiç kuşkusu yoktu. Tony'nin yüzü kıpkırmızı olmuştu. Oturduğu yerde büzülmüş, bütün gözleri üstünde hissediyordu. Bir sonraki pazar kiliseye gitmeyi kararlı bir dille reddetti. Tony suskun suskun dolaşıyordu. Artık gülmüyor, giderek iştahtan kesiliyor ve zaman zaman öyle bir iç çekiyordu ki zor bir karar için kendi kendisiyle savaştığını sanırdı insan. Gerçekten de acınacak bir hali vardı. Gittikçe zayıflıyor, yüzündeki tazelik ve canlılık kayboluyordu. Konsül bir gün karısına şöyle dedi. "Bu böyle devam edemez Betsy. Çocuğumuza eziyet etmeye hakkımız yok. Buradan biraz uzaklaşsın, dinlensin ve düşünüp taşınsın. Göreceksin aklı başına gelecek. Ben buradan ayrılamam. Sömestr tatili de neredeyse bitmek üzere. Bizim evden ayrılmamız da gerekmez zaten. Dün tesadüfen Travemünde'n gelen ihtiyar Schwarzkopf'la karşılaştım. Kılavuz kaptan Dietrich Schwarzkopf'la. Biraz konuştum onunla. Bizim Tony'yi bir süre için yanlarına almaya büyük bir memnuniyetle hazır olduğunu söyledi. Karşılığında küçük bir ödeme yapacağım ona. Kızımız orada rahat bir ev ortamına kavuşur, bol bol yüzer, temiz hava alır ve kendine gelir. Tom da gitsin onunla birlikte. Her şey tamam, yarından tezi yok, yola çıksınlar." Tony babasının bu kararını sevinçle karşıladı. Gerçi artık Bay Grünlich ile yüz yüze gelmiyordu ama onun kentte olduğunu, anne ve babasıyla evlilik konusunu konuştuğunu ve yanıtını beklediğini biliyordu. "Tanrım ya yine karşısına çıkar ve yalvarmaya başlarsa?" Travemünde'de ve başka birinin evinde ona karşı daha güvende olurdu. Büyük bir sevinçle hemen bavulunu hazırladı ve sonra Temmuz ayının bir son gününde kendisine eşlik edecek olan kardeşi Tom'la birlikte Krögerlerin krallara yakışacak kadar gösterişli arabasına bindi. Ve neşeli bir şekilde herkese Allah'a ısmarladık dedikten sonra rahat bir soluk alarak kale kapısından dışarı çıktı. Kısım 5. Travemünde'ye dümdüz bir yoldan gidilmektedir. Feribotla karşıya geçildikten sonra da yol yine dümdüz devam eder. İki kardeş bu yolu çok iyi tanımaktadır. Gri renkli şose, Lebrecht Kröger'in kahverengi ve bakımlı Mecklenburg atlarının sert ve düzgün adımlar altında uzayıp gidiyordu. Güneş ortalığı kasıp kavuruyordu ve yükselen toz bulutları zaten yetersiz olan görüşü engelliyordu. Öğle yemeğini bu sefer saat 1'de yemişlerdi ve iki kardeş saat tam 2'de yola çıkmıştı. Bu durumda 4'ü biraz geçe Travemünde'ye gelinmiş olacaktı. Çünkü bir binek arabasının 3 saatte aldığı yolu Krögerlerin hırslı arabacısı Jochen iki saatte alırdı. Başına düz ve geniş bir hasır şapka giymiş olan Tony, sanki yarı uykudaymış gibi düşlere dalmıştı. Kenarı dantellerle süslü krem rengi güneş şemsiyesi de güzel dikilmiş uzun giysisiyle aynı renkteydi. Çapraz bağlanmış ayakkabılarının içine giymiş olduğu beyaz çorapları, ayaklarını üst üste koyması, rahat ve zarif bir şekilde geriye yaslanarak oturmasıyla Kroger'lerin bu lüks arabasına pek de yakışıyordu. 20'sine basmış olan Tom, gri mavi kumaştan dikilmiş kusursuz bir elbise giymişti. Hasır şapkasını arkaya itmiş ve ağzında bir Rus sigarası tüttürüyordu. Çok fazla büyümemişti ama saçlarından ve kirpiklerinden daha koyu renkte olan bıyıklar epeyce uzamaya başlamıştı. Hep yaptığı gibi kaşlarından birini biraz yukarı kaldırarak şosenin iki yanında uzayıp giden ağaçlara ve yükselen toz bulutlarına bakıyordu. Tony şöyle dedi, Travemünde'ye gidiyorum diye hiç bu kadar sevinmemiştim. Kuşkusuz bunun bir sürü sebebi var. Tom, sakın beni alaya alma. O altın sarısı favorili adamdan birkaç mil uzakta olabileceğime çok seviniyorum. Ama bu kez Travemünde benim için bambaşka bir kent olacak. Schwarzkopf'lar beni el üstünde tutacaklar. Otele kaplıca tedavisine gelen konuklarla hiç ilgilenmeyeceğim. Bu işlerin nasıl olduğunu, ayrıca bu benim işim de değil zaten. Ama şu da olası elbet, o adam her zaman ve her yerde karşıma çıkabilir. Utanma diye bir şey bilmiyor. Günün birinde yanı başımda yine eskiden olduğu gibi gülümseyerek ortaya çıkıverirse hiç şaşmam. Tom elindeki sigarayı fırlatıp attı ve kapağında kurtların saldırısına uğrayan bir Troika resmi bulunan tabakadan bir yenisini aldı. Bu tabakayı konsüle Rus müşterilerinden biri armağan etmişti. Tom sarı ağızlıklı bu küçük ama sert sigaralara pek düşkündü. Çok fazla sigara içiyordu ve konuşurken dumanı ciğerlerine çekip yavaş yavaş dışarı çıkarmak gibi kötü bir alışkanlığı vardı. Evet dedi Tom kız kardeşine bakarak. Otelin bahçesi Hamburglularla doludur. Bütün oraları satın almış olan konsül Fritz ise en başta gelenlerden biridir. Babam işlerinin çok iyi gittiğini söylüyor. Eğer hiçbir şey yapmamaya niyetliysen kendini bazı şeylerden uzak tutmuş olacaksın. Kuşkusuz Peter Dolman da oradadır. Yılın bu mevsiminde kentte durmaz asla. İşleri o başında olmasa da iyi gidiyor. Çok komik. Pazarları Justus amca da rulet salonuna uğrar elbette. Sonra Möllendorf'lar, Christian Maker'lar sanırım tam kadro oradadırlar. Hagenstrom'lar da. Evet öyle ama Sarah Semliner olmadan hiç olur mu? Bir kere onun adı Sarah değil, Laura sevgili kardeşim. Dürüst olalım. Julian olmadan da olmadı elbette. Julian'ın bu yaz August Möllendorf'la nişanlanacağı söylenir. Julian bunu yapacak. Artık birbirlerine aitler. Biliyorum Tom, ne can sıkıcı bir durum. Soy sopu belirsiz bir aile. Evet tanrım, Strength ve Hagenstrom firmasının işleri yolunda gidiyor. Önemli olan da bu zaten. Kuşkusuz öyle ama işlerini nasıl yürüttüklerini de herkes biliyor. Hiç kimseye saygı göstermeyerek, her kedi çiğneyerek. Büyük babam bu Henrik Hagenstrom için öküzün altında buzağı arayan bir herif demişti. Evet evet ama bunların hiç önemi yok. Önemli olan çok para kazanmaktır. Bu nişanlanma işine gelince mükemmel bir alışveriş doğrusu. Julian bir Möllendorf olacak ve August de iyi bir iş sahibi olacak. Tom sen beni yine kızdırmak istiyorsun ve bu yüzden böyle şeyler söylüyorsun bana. Bu tür insanlardan nefret ediyorum. Tom gülmeye başladı. Tanrım bu gibi heriflerle iyi geçinmeli. Beni anlıyorsun değil mi? Babamın geçenlerde söylediği gibi işlerini ilerletmesini bilen insanlardır onlar. Örneğin Möllendorf'lar ama Hagenstrom'ların çalışkanlıklarını da inkar etmemek gerekir. Herman daha şimdiden çok yararlı işler yapıyor. Morris de ciğerleri zayıf olmasına rağmen okulunu üstün başarıyla bitirdi. Şimdi hukuk okuyor ve çok akıllı olduğu söyleniyor. Güzel ama bunların önlerinde eğilmeyen daha başka ailelerin de olması beni sevindiriyor Tom. Örneğin biz bu Dunbroke'lar. İşte böyle dedi Tom ve arabacı Joel'in geniş omuzlarına bir göz atarak devam etti. Ancak hemen böbürlenmeyelim. Her ailenin bir zayıf yanı vardır. Örneğin Justus amcanın durumunun nasıl olduğunu Tanrı bilir. Babam ondan söz edince başını sağa sola sallar hep. Büyük babamız Kröger'de birkaç kez yüklü miktarlarda para yardımı yapmak zorunda kaldı sanırım. Kuzenlerimizin durumu da çok iyi değil. Yüksek öğrenim görmek isteyen Jürgen bitirme sınavlarını hala başaramadı. Hamburg'da Dahlbeck ve ortakları firmasında çalışan Jacob'tan hiç memnun değillermiş. Tüm gereksinmeleri karşılandığı halde eline geçen parayla bir türlü geçinemiyor. Justus amcanın karşı çıkmasına rağmen Rosalie hala para gönderiyor. Hayır, bence bu işi fazla kurcalamamalı. Eğer bu Hagenstrom'larla aynı düzeyde olmak istiyorsan O zaman Grünlich ile evlenmekten başka çaren yok. Tom, bunları konuşmak için mi bindik bu arabaya? Evet, evet. Belki de bunu yapmalıyım. Ama şimdi bunu düşünmek istemiyorum. Her şeyi unutmak istiyorum. Şimdi Schwarzkopf'lara gidiyoruz. Böyle bilinçli olarak ilk defa göreceğim onları. Schwarzkopf'lar gerçekten çok hoş insanlar. Ah, Diederich Schwarzkopf gerçekten çok hoş bir insan. Ama her zaman değil. 5 kadehten fazla içince dili iyice çözülür ve tatlı tatlı konuşmaya başlar. Bir keresinde bizim büroya geldiğinde gemiciler kulübüne gitmiştik birlikte. Çok fazla içmişti. Babası Norveç'e sefer yapan bir gemide doğmuş ve daha sonra da aynı güzergahta çalışan bir kaptan olmuştu. Diederich iyi bir öğrenim görmüştür. Kaptanlık büyük bir sorumluluk isteyen ve oldukça iyi para kazandıran bir meslektir. Yaşlı bir deniz kurdudur o ama kadınlara karşı son derece kibar davranır. Dikkatli ol, sana da kur yapacaktır. Demek öyle. Ya karısı? Karısını şahsen tanımıyorum. Çok rahat bir kadın olmalı. Bir de oğulları var. Ben okuldayken ortaokula ya da liseye gidiyordu. Sanırım şimdi üniversitede okuyor. Bak işte deniz göründü. 15 dakika sonra oradayız. Araba sahil boyunca sıralanan genç kayın ağaçlarının arasından bir süre daha ilerledi. Güneşin pırıl pırıl vurduğu deniz sakindi ve masmaviydi. Sarı renkli yuvarlak bir deniz feneri ilişti gözlerine. Masmavi körfezi ve kaleyi, küçük kentin kırmızı kiremitli evlerini, yelkenler ve botların doldurduğu küçük limanı seyrettiler. Sonra ilk evlerin arasından geçtiler, kiliseyi de geride bıraktılar. Kanal boyunca uzayıp giden Vorderich Caddesi'ni de geçtikten sonra verandası asma yapraklarıyla sarılmış küçük ve şirin bir evin önünde durdular. Kaptan Schwarzkopf evin kapısının önünde duruyordu ve arabanın yaklaştığını görünce gemici şapkasını çıkarıp eline aldı. Geniş omuzlu, kırmızı suratlı ve açık mavi gözlü tıknaz bir adamdı. Bir yelpaze gibi kulaklarına kadar uzanan kirpi gibi kırçıl sakalı vardı. Biraz aşağı doğru kaymış ağzı ve sert, şişmiş ve kıpkırmızı olmuş dudaklarının arasında tuttuğu piposuyla asil ve ağırbaşlı bir görünüşü vardı. Yaldız şeritli kaptan ceketinin altına beyaz bir yelek giymişti. Bacaklarını açmış ve kocaman göbeğiyle orada öylece duruyordu. Matmazel, benim için ne büyük bir şeref. Bizleri bir süre sevindireceksiniz. Tony'nin elinden tutarak büyük bir saygıyla arabadan indirdi. Saygılar Bay Budenbrock. Babanız afiyettedirler inşallah. Çok saygıdeğer anneniz de iyiler mi? Ne kadar sevindim bilemezsiniz. Hadi durmayın öyle. İçeri geçelim. Karım sizler için hafif bir şeyler hazırladı. Tony'nin bavulunu içeri taşıyan arabacıya dönerek Pedersen Hanı'na çek arabayı dedi. Orada atlara iyi bakarlar. Ama siz bugün burada bizimle kalacaksınız Bay Budenbrock. Neden olmasın? Atların biraz soluklanması gerekir. Zaten isteseniz de karanlık çökmeden varamazsınız kente. 15 dakika sonra verandada kahve içilirken, biliyor musunuz burası en az kaplıca oteli kadar güzel dedi Tony. Ne hoş bir hava, yosun kokuları buraya kadar geliyor. Travemünde'ye yeniden gelmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Verandanın yeşil asma yapraklarıyla sarılmış sütunları arasından yük gemileri, iskeleleri ve ileri doğru uzanmış Mecklenburg Yarımadası'ndaki kaptanlık dairesi ve güneş ışıklarının pırıl pırıl parlattığı nehir görünüyordu. Mavi kenarlı ve kase biçimindeki geniş ve yuvarlak fincanlar, kendi evlerindeki zarif ve eski porselen takımlarla kıyaslandığında çok kaba görünüyorlardı ama masaya Tony'nin önüne konulmuş kır çiçeklerinden yapılmış buket iştah açıcıydı. Yolculuk sırasında karınları öyle acıkmıştı ki. ''Göreceksiniz, buranın havası size çok iyi gelecek, Matmazel.'' dedi evin hanımı. ''Söylememe izin verin, çok yorgun bir haliniz var. Kuşkusuz kent havasındandır. Ayrıca bir sürü de kutlama partisi.'' Şulu tuplu bir rahip kızı olan Bayan Schwarzkopf aşağı yukarı 50 yaşında gösteriyordu. Tony'den bir baş boyu daha kısaydı ve oldukça da zayıftı. Hala siyah olan bakımlı saçlarına kocaman bir file geçirmişti. Beyaz el örgüsü yakalı ve uçları dantelli koyu kahverengi bir elbise vardı üstünde. Temiz, sakin ve güler yüzlü bir kadındı. Kendi elleriyle pişirdiği üzümlü ekmeği, kaymak, şeker, tereyağı ve petek balığıyla birlikte kayık biçimindeki bir sepetin içine koymuş, konuklarına sunmuştu. Bu kayık biçimi ekmek sepetinin kenarlarını da küçük Meta'nın yaptığı boncuk işlemeli kurdele ile süslemişti. 8 yaşındaki Meta, açık sarı, sık lüleli saçları ve İskoçya'ya özgü kostümüyle annesinin yanında uslu uslu oturuyordu. Bayan Schwarzkopf, Tony'ye ayrılan oda için özür diledi. Çok sade bir oda. Ah, çok beğendim dedi Tony. Deniz manzaralı, önemli olan da bu zaten. Bunu söylerken 4. dilim üzümlü ekmeği de kahvesine batırdı. Tom, kentte onarılmakta olan William Weaver gemisi hakkında konuşuyordu ihtiyar Schwarzkopf'la. Birden 20 yaşlarında elinde bir kitap tutan genç bir adam geldi verandaya. Başındaki gri fötr şapkayı çıkardı ve yüzü kızararak beceriksizce bir reverans yaptı. "Ne haber evlat?" dedi kaptan. "Geç kaldın." Sonra onu "Bu benim oğlum" diye tanıtırken Tony'nin anlayamadığı bir isim söyledi. "Tıp okuyor, sömestr tatilini yanımızda geçirecek." Tony burada sıkça duyduğu bir sözcüğü ekleyerek "Çok hoş" dedi. Tom ayağa kalktı ve ona elini uzattı. Genç Schwarzkopf yeniden yerlere kadar eğildi, elindeki kitabı bıraktı ve yeniden kızararak masaya oturdu. Orta boylu, oldukça zayıf ve sapsarı bir oğlandı. Yeni yeni çıkmaya başlayan bıyığı da uzun başını örten kısacık kesilmiş saçları kadar açık renkliydi. Zor seçiliyordu. Bu onun bembeyaz tenine, hemen her durumda kıpkırmızı oluveren ince porselenler kadar parlak tenine çok yakışıyordu. Gözleri babasının gözlerinden biraz daha koyu maviydi. Gerçi babasınınkiler kadar canlı değildi ama iyi yürekli bir ifade vardı. Yüz hatları oldukça düz ve sevimliydi. Yemek yerken görülen dişleri cilalanmış fil dişi kadar parlak ve son derece düzgündü. Cepleri kapaklı ve uçları lastik çelikli gri bir ceket giymişti. "Geç kaldığım için özür dilerim" dedi. Konuşması biraz ağır ve çatallıydı. "Sahilde oturup biraz kitap okudum ve saate bakmayı unutmuşum." Bunu söyledikten sonra sessizce yemeye başladı. Arada sırada başını kaldırıp gözlerinin ucuyla Tom'u ve Tony'yi süzüyordu. Sonra annesi Tony'ye petek balından alması için ısrar edince genç delikanlı söze karışarak şöyle dedi. "Petek balımıza güvenebilirsiniz Matmazel Budambrok. Katıksız doğal baldır. İnsan yiyince anlıyor. Bol bol yemelisiniz. Deniz havası insanı zayıflatır. Metabolizmayı hızlandırır. Eğer yeterince yemezseniz zayıflarsınız." Konuşurken öne eğilmek ve konuştuğu insanın yüzüne değil de bir başkasının yüzüne bakmak gibi saf ve sevimli bir yanı vardı. Annesi sevgi dolu bakışlarla dinliyor ve oğlunun üzerinde bıraktığı etkiyi ölçmek ister gibi Tony'nin yüzüne bakıyordu. İhtiyar Schwarzkopf lafa karışarak "Başlama yine o hekimlik laflarına küçük doktor. Metabolizmayı hızlandırırmış, zayıflatırmış. Böyle şeyler bize vız gelir" deyince genç oğlan buna güldü ve yine yüzü kızararak Tony'nin tabağına baktı. Kaptan Schwarzkopf oğlunun ön adını birkaç kez tekrarladı ama Tony yine anlayamadı. "Mor" ya da "Mort" gibi bir at söylüyordu. İhtiyarın konuştuğu Kuzey Alman lehçesinden bunu anlamak mümkün değildi. Kahvaltı bittikten sonra beyaz yeleğinden epeyce geriye kıvırdığı ceketiyle gözlerini kırparak güneşe bakan Diederik Schwarzkopf ve oğlu pipolarını, Tom da kendi sigarasını tüttürmeye başlayınca iki genç eski okul anıları ile ilgili derin bir sohbete dalmışlardı. Bu neşeli sohbete Tony de katıldı. Resim öğretmenleri Stengel'e sık sık gönderme yapılıyordu. "Evladım şuraya bir çizgi çek. Sen ne yapıyorsun böyle? Şuraya bir düz çizgi çekeceksin." Yazık ki Christian burada yoktu. Bay Stengel'in taklidini en güzel o yapardı. Tom bir ara masada kız kardeşinin önünde duran çiçekleri göstererek "Bay Grünlich olsaydı ne muhteşem bir güzellik" derdi dedi. Öfkeden yüzü kıpkırmızı olan Tony dirsek atarak kardeşini yana itti ve kaptanın oğluna doğru ürkek ürkek baktı. Kahvaltı bugün alışılmışın dışında çok uzun sürmüş ve epeyce sohbet edilmişti. Saat 6:30 olmuştu ve karşıdaki Mecklenburg yarımadasında güneş batmaya başlayınca kaptan ayağa kalktı. "Eh, artık bana müsaade edin gençler" dedi. "Kılavuzluk dairesinde işim var. Sizce de uygunsa akşam yemeğini saat 8'de yiyelim. Meta, bugün sen de biraz geç yersin, tamam mı?" "Sen de," oğlunun adını yine söyledi. "Burada böyle miskin miskin oturacağına dışarı çık ve bedenini çalıştır. Matmazel Budambrok bavulunu boşaltmak isteyecektir belki. Ya da sevgili konuklarımız kumsala gitmek isterlerse rahatsız etme" dedi. Bayan Schwarzkopf yumuşak ve serzenişli bir sesle "Ama Diederich, neden miskin miskin oturuyormuş? Sayın konuklarımız kumsala gitmek isterlerse neden o da birlikte gitmesin?" "Diederich, oğlumuzun tatil yaptığını unutma. Konuklarımıza hiç görüşmeyecek mi yani?" dedi. Kısım 6. Tony ertesi sabah üzerinde açık renkli basmadan örtüler geçirilmiş mobilyaların bulunduğu küçük ve tertemiz odasında gözlerini yeni bir hayata açmanın verdiği hoş bir duyguyla uyandı. Yatağının içinde doğruldu ve kollarını dizlerinin üzerinde kavuşturdu. Darmadağınık saçlarıyla başını arkaya atarak kapalı pancurların arasından incecik şeritler halinde içeriye giren gün ışığına gözlerini kırpıştırarak bakarken dün yaşadıklarını anımsamaya çalıştı. Grünlich'i hiç hatırlamadı. Kent ve o iğrenç adamla karşılaştığı doğa manzaralı tablolar odası çok uzaklarda kalmıştı. Ailesinin ve rahip Kölling'in onunla evlenmesi konusunda kendini uyarması artık söz konusu değildi. Burada kaldığı sürece Artık böylesine tatsız duygularla uyanmayacaktı. Schwarzkopf'lar mükemmel insanlardı. Dün akşam yemeğinde mandalinadan yapılmış içki de vardı sofrada. Hepsi de mutlu bir birliktelik için kadeh kaldırmış ve çok eğlenmişti. İhtiyar Schwarzkopf en güzel denizci öykülerini bir bir sıralamış ve oğlu da üniversitede okuduğu Göttingen kentini anlatmıştı. Ama Tonnin çocuğun ön adını hala bilmeyişi çok tuhaftı. Öğrenmek için heyecanla beklemişti ama Bay Schwarzkopf akşam yemeği sırasında oğlunun ön adını bir daha tekrarlamamıştı ve kendisi de yakışık almayacağını düşündüğü için soramamıştı. Düşünüp bulmaya çalıştı. Tanrım, neydi bu genç adamın adı? Moor muydu yoksa Mort muydu? Her neyse, Tony bu iki isimden de hoşlanmıştı. Yemekte içmek için istediği suyu kimyasal formülünü söyleyerek isterken hınzır hınzır bir gülüşü vardı ki babası buna çok kızdı. Evet, suyun kimyasal formülü böyle ama bu formül buranın suyu için geçerli değil elbette. Travemünde'nin suyuna pek uymuyor çünkü buranın suyundan her an bir deniz anası bile çıkabilir. Yöneticilerimiz tatlı su kavramı konusunda herhalde bizden çok farklı düşünüyorlar dedi. Yöneticiler hakkında böylesine aşağılayıcı sözler söylediği için babası oğlunu yine paylamıştı. Bayan Schwarzkopf, Tony'nin yüzünde bir hayranlık belirtisi aramıştı hep. Genç delikanlı gerçekten de çok şakacı, neşeli ve aynı zamanda da eğitici konuşuyordu. Sohbet ederken Tony ile epeyce ilgilenmişti. Tony yemek sırasında başına ateş bastığından yakınmış ve bunun kanımın fazlalığından ileri geldiğini sanıyorum demişti. Peki genç adam nasıl bir yanıt vermişti? Tony'yi iyice süzdükten sonra, evet, şakak damarlarınızın içi dolu. Ama bu başınızda yeterince kan ya da alyuvarlar olduğu anlamına gelmez. Belki biraz kansızsınız dedi. 12. ayrımın sonu. Sayfa no 113. Devamı 13. ayrımda.